podcast dinle.
İyi akşamlar efendim. Saygılarımız ve sevgilerimizle selamlayarak söze başlayalım. Seyircilerimizi saygılarımızla selamlayarak işe başlayalım. Efendim, bilginin basamaklarından bahsettik son konuşmamızda. Bu basamakların tekabül ettiği düşünme basamakları da var, öyle diyelim. Ne dedik? Her şeyin temelinde inanç bulunur dedik. İnanç, sahip olduğumuz insani özelliklerin tümüdür. Bu insani özellikler, yani inanç içinde gördüğümüz bu özelliklerin arkasında bulunan, nasıl anlatayım, kurum kültürdür. Kültürün içine doğuyoruz. Dünyaya gelişimiz kültür çerçevesindedir. O kültürün dildeki ve ona bağlı olarak, dile bağlı olarak davranışlara yansıyan biçimi, bu çok zor bir konu. O yüzden böyle teker teker anlatmaya çalışıyorum. Sadece daha anlaşılır olmak bakımından değil de kendim de anlamam gerekiyor olayı. Yani sizlere anlatırken kendim de anlaması lazım. İnsanlığımız kültürümüzdür. İnsan, kültür, toplum, bunlar çakışırlar. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Bunu çok önceden zaten bir kere belirtmiştik en başlangıçta. Burada tekrar Eflatun'un çerçevesinde aynı konuya temas etmek zorundayız. Çünkü bize bunu çok sarih bir biçimde ortaya koyan Eflatun'dur. Neyimiz var ve neyimiz yoksa insan olarak kültüre bağlıdır. Kültür genel değildir. İnsanlık kültürü diye bir şey yok. Her toplumun çağına göre kültür bağlamı vardır. Değişir bu. O insanlığımı belirleyen kültür, insanlığımın üstünden beşerliğimi de belirlemektedir. Beşerliğimde ne var? Dirimsel bir takım otomatikler var. Acıkmak. Acıkınca ne yapıyoruz? Yiyoruz. Bu yemek doğal mıdır? Değildir. İşte orada kültür başlar.
Yemek nasıl doğal değildir?
Acıkmak doğaldır. Beslenme ihtiyacı da doğaldır. Ama onun giderilmesi doğal değildir. Böyle yerken doğal davranmıyor. Kültürüne bağlısın. Eskiden atalarımızın ataları kaşıkla yerlerdi.
Ha, yemek yeme biçimi olarak diyorsunuz siz.
Arap eliyle yer. Hintli de öyle. Çinli Ve ona bağlı kültürler, Japonu, Korelisi vesaire çubukla yer. Tamam mı? Bunlar kolay iş midir? Değildir. Sen çatal bıçağa alışmışsın yahut da kaşıkla yemeye alışmışsın ve birdenbire seni alıp o kültürün yerine, ülkesine koyuyorlar. Aç kalırsın. O çubuğun nasıl kullanılacağını bilemezsin. Tutup da elinle yersen kültürün ne dedik? İshar olunması inançtır dedik. İnancın toplumdaki şekli adaptır. Adap. Bunun kurallaşması adabı muaşeret. Bunlar tabii kullanılmıyor. Zaten yani biz herhalde yeryüzünün en az söz kullanan toplumu haline geldik. Nasıl anlaşıyoruz, bildirişiyoruz o bir muamma. Her neyse, adabın kurallaşmış halidir bu. Genellikle adab-ı muaşeret oba boy yaşamında kendini belirtir, gösterir. Medeniyet toplumuna geçildiğinde bu yine kalır kalmasını ama kanun haline dönüşür çoğunlukla. Kanunlarda yasak var.
Hocam peki bu adab-ı muaşeret kanunlara dönüşüyor dediniz ya medenileşmiş toplumlarda. Peki bu kanunlar da yine tıpkı o kültürde olduğunuz gibi yani yerel mi oluyor burada da? O toplumu mu ilgilendiren şey oluyor?
Devleti artık söz konusu olan devlettir. Devletin olduğu yerde kanun vardır. Devlet yoksa kanunun yoktur. Kanunun heyeti mecmuu hukuktur. Ama ona gelelim daha. Şimdi hemen oraya geçmeyelim. Adam-ı muaşerette yasak ayıp şeklinde tezahür eder. Tamam mı? Ne dedik demin? Biz çatal bıçakla yemeye alışmışız ya kaşıkla her neyse ve çubukla yenilen bir yere geldik. Çubuğu kullanamıyorsun ya da ben beceriksiz bir adamım ben bir türlü bunu beceremiyordum. Tutup da elini yemeğe atarak ağzına koyarsan o yemeği oradaki adab-ı muaşereti çiğniyorsun. Yani ayıp oluyor. Yasakta cezalandırılırsın. Burada cezalandırılmıyorsun. Dayak mayak yemiyorsun. Hapse atılmıyorsun. Ama nazik insanlarsa evet seni ayıplıyorlar. Bir tuhaf bakıyorlar. Değillerse orada da dayak yiyebilirsin. O da ayrı bir konu. Toplumlarda da vardır bu. Sert toplumlar vardır, daha yumuşak toplumlar vardır. Tayland'ın kuzeyinde çok uzun bir mesafe yürüyorduk. Amerikalı, Alman, Felemenk genç adamlar vardı. En yaşlısı bendim. İşte 40 yaşlarında filandı. Bir köyde konakladık. Yemek sunuldu bize. O Alman çok yorgunduk tabii. Sırt üstü yattı ve bacaklarını böyle duvara dayadı. Ev sahibisi hanım çok böyle ayıplamış bir yüz ifadesiyle bakıyordu. Ben bunu fark ettim. Ya benim hissi kabli vukuumdan ileri gelen bir kabiliyetti bu. Ya da çıktığım, geldiğim toplumun bana vermiş olduğu bir kültür zenginliğinden. Ben bunu fark ettim. O etmedi tabii, etmedi. Öbürleri de etmediler. Bize mihmandarlık eden adama yanaştım. Dedim ki burada bir terslik var dedim. Evet dedi. Var dedi. Nedir dedim. Bizde dedi öyle dedi bacak ayak göstermek çok ayıp bir şeydir dedi. Değil mi? Ben bunu fark ettim. Fark ettim çünkü o çok uzak toplumda ki bu tavır, bu adab-ı muaşeret benim alışık olduğum toplum ve çağa uygundu. Belki bugünkü şehir hayatında burada da bu artık tuhaf kaçmayabilir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vesaire. Ama benim yetiştiğim dönemde aldığım eğitim böyle bir tavır göstermeyi çok ayıp sayardı. Biliyor musun? Evde koskocaman adamdım. Ayağımı başka bir iskemleye koydum. Öyle gazete okuyorum. Babamın evinde. Babam yok ortada. Birdenbire Davudi bir ses. Maşallah, maşallah. Mahdumumuz buğdayını elemiş, eleğini duvara asmış diye gürledi. Ben bir tarafa, gazete bir tarafa. Büyük bir kabahat, büyük bir suç işlemiş gibi oldum. Evli, barklı, çoluk çocuk sahibi adam. Böyle bir takım köprüler oluyor. Çok uzak toplumlar arasında bile. Anlatabiliyor muyum? Bunlar nedir? Adaba giren şeyler. Adap nereye giriyor? Adetlere ve adetlerin aktarılması nesilden nesle gelenektir. Gelenekler olağan şartlarda sürüp gider. Geleneklerin keskin, kökten kesilmesi devrimlere yol açıyor. Devrim derken her zaman için aklımıza siyasi devrimler gelmesin. Onlar çok enderdir ve onların da ilki Büyük Fransız Devrimi, İhtilali Kebir. O ayrı bir konu ama genel olarak devrim derken alışık olmadığımız yeni bir görüntünün karşımıza çıkmasıdır. Ve bu insanlarda önemli ruhi bir takım çalkalanmalara yol açarlar. Benim mesela gençliğimde yetişkin bir erkeğin, hatta çocukların bile kısa pantolon giymesi diye bir şey yok. Bugün bundan daha doğal bir olay yok. Her yerde. Ve hala bu kadar görmeme rağmen ben tuhaf karşılıyorum. Böyle sarsılıyorum. Kendime rağmen.
Hocam peki değişkenliğin bu kadar belirleyici olduğu bir yerde hani bu adab-ı muaşerete dair o zaman doğru yahut yanlışı nasıl belirleyeceğiz?
Şu şekilde gene kendimden hareket ederek ben böyle bunu çok tuhaf karşıladığımda kendimi yeriyorum. Diyorum ki sen çağa ayak uyduracaksın diyorum kendime. İkna etmeye çalışıyorum. İç konuşmamız var ya, daha önce 40 kere bundan bahsettik. Vicdan ile nefs arasındaki şey. İşte orada bir münakaşa başlıyor. Vicdan ile nefs arasında bir münakaşa başlıyor içinde. Bir tarafı diyor ki işte kardeşim otur çağına ayak uydur. Uydurmasan ne olur? Tokadı yer oturursun de diyorsun. Yani. Çünkü toplumun aktığı adet akıntısına aykırı kulaç atmaya başlarsan hapı yutarsın. Bilmiyorum siz hiç akıntıya kapıldınız, ben çok kapıldım denizde yahut da akarsuda. Olmaz, yüzemez. Ben iyi yüzücüyüm. Hayır efendim, iyi yüzücüsü, kötü yüzücüsü yok. Özellikle tabii akıntının güçlü olup olmamasına bakarak söylüyorum bunu. Karşı çıkamazsın. Aynı şey işte kültür içinde söz konusudur. Dediğin gibi günümüzde bu tabii çok hızla ve köklü bir biçimde değişiyor. Nesiller arasında kopukluklar ortaya çıkıyor. Bu en başta dille başlıyor. Ben iki derede bir arada kaldığım için bunu iyi biliyorum. Benim büyüklerim bildiğimiz klasik, bildiğimiz demeyelim de klasik dilimizle konuşurlardı, hitap ederlerdi. Babam, giller ve onun üstündeki nesil her neyse. Ve benimkiler tabii zibidiliğin başlangıcıydılar. O arada kalıyorsun. Şimdi o nesil gitti tümüyle. Dolayısıyla oradan artık bu tarafa bir su gelmiyor. O bitti o. Şey kapandı. O perde kapandı. Dille birlikte, dile paralel davranışlar, biraz önce verdiğim örnekteki gibi davranışlar ve onların görüntüsü tamamıyla değişiyor. Tamam. Bunları Eflatun da hep yaşamış. Bir kırılma dönemini idrak ediyor. 4. yüzyıl sonlarında. Daha önce bundan yine bahsettik.
Aslında bugüne benzer bir dönem değil mi biraz hocam?
Bu kadar felaket değil tabii ama benziyor. Bugünkü döneme hiçbir şey benzememiş tarihte. Hiç şeysi yok.
Değişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönem yaşamadı dünya.
Bu kadar derinlemesine. Yani aklın hafızadan alacağı şey değil. Bir kere zanaat olarak, teknik olarak aklın durur. Biz gene bir derece öbür tarafa geçmişiz. Suyun öbür tarafına geçmişiz. İşte babamın, dedemin, büyük babamın günlerini hatırlıyorum. On binlerce yıl insanoğlu hayvanlara ve kendine dayanarak hareket etmiş. At, eşek, katır, neyse, fil, deve sırtında gitmiş veya yürümüş. Amerika'da yoktu bu hayvanlar, orada insanlar yürüyorlardı. Birdenbire kendinden hareket eden bir nesne çıkıyor ortaya ya. bu nasıl bir şeydir? Babam çocukluğunda, küçücüklüğünde İstanbul'dan Şam'a 1,5 ayda yaylı arabayla gitmiş. Atın çektiği arabayla gidiyor. Bu aynı kişi, bu aynı adam 50'li yılların sonlarında 58-9 o civarda uçakla İstanbul'dan Şam'a 1,5 saatte gidiyor.
Bugünkü teknolojiyle belki daha da hızlı gidecek.
Bugün daha da hızlı. Yani bugünkü teknoloji yeni bir şey getirmiyor. O pırpırlı uçak olmuştur. Bugünkü tepkili uçaktır. O kadar yani öyle. Ama sen hayvanın çektiği bir taşıttan kendi kendine ve havada yürüyen bir taşıta biniyorsun. Yani havada bir nesnenin tutunması ilk bakışta değme bir fizikçi değilsen mucize gelir sana. Açıklayamazsın bunu. Havada hiçbir şey kalmaz. Her şeyin düşmesi lazım. Böyle bir deprem yaşıyoruz. Deprem bile burada zayıf kalıyor. Bir geolojik alt üst oluş var. Hayatımızda. Hangi hayatımızda? Kültür hayatımızda ve bu kültür hayatımız beşerliğimizi de değiştiriyor. Etkiliyor. Biraz önce örneğini verdim bu yemek meselesinde. Bütün dirimsel işleyişlerimize burnunu sokuyor kültür. Bana kalırsa bu benim görüşüm. Esas altyapı o kültürdür. Marx'ın tersine söylüyorum. Orada maddi ilişkiler, maddeden ortaya çıkan ilişkiler başka bir deyim bulamıyorum şimdi. Altyapıyı oluşturuyorlardı. Ama o maddeyi aslında belirleyen gene benim maneviyatımdır. Logosumdur. Şimdi bunların hepsi ne dedik? İnanca bağlanıyor ve o inancın denenmesi belli bir takım karinelere bağlanarak yürütülmesinden bilgi ortaya çıkıyor. Bu karinelerin en önemlisi de neden etki? Adetler inanç bütünlükleridir. Çoğunlukla bunlar bilinmez. Buraya girmiyor. Görüyoruz. Bize bunlar aşılanıyorlar. Ve bu gördüklerimizi, bu bize aşılananları uyguluyoruz. Eğitim dediğimiz de budur. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bunlar bize bombardıman şeklinde veriliyor. Yani birincisi dediğim gibi görüyoruz bunları ve aynı zamanda bunlar bize bildiriliyor. En birinci bildiren de annedir. İstibdadın başı. Öyle yapmayacaksın, böyle yapacaksın. Öyle oturma, böyle otur. Ayağını oraya atma, buraya koy. Gibi yemeğini şöyle yiyeceksin. Yani sür git bir talimatlar silsilesi ile karşı karşıyayız.
Şimdiki anneler ama talimattan ziyade nedenlerini de anlatmaya çalışıyorlar hocam.
Şimdiki anneler bilim anneleri. Neden öyle yaptığımızı, niye öyle yaptığımızı bilmiyoruz. Çoğu kere de merak etmiyoruz. Ve adetlerin, ki bu dediğim gibi görerek edindiklerimiz de görenektir. Çok güzel bir sözdür bu. Bu galiba bizim dilimize mahsus. Görenek, görerek edinilen adet. Çok uzak bir coğrafyada, İndonezya'nın Celebes adasında küçük bir yerde, bir kasaba köy arası bir yerde Aristoteles doğal olan her şey doğrudur der. Ayıbı yoktur doğal olan. Bu da doğal, en doğal taraflardan biri. Bir umumi hela vardı. Hela da hemen söyleyeyim. VC'nin Türkçesidir. Niye bunlar atılır, öbür şeye getirilir? Yani kaba, ayıp bir laf değildir. Hemen onu belirteyim. Özbe öz Türkçesidir. Umumi bir hela vardı. Ama açık. Oralardan bir yerlerden geçiyorum. Adam gördüm geliyor, oranın yerlisi. Çömelerek siymeye başladı. Ben o uzak coğrafyada o çok farklı, değişik görüntüde, bana yabancı gelen bir ortamda bir tutamak buldum. Bir tanıdık geldi gözüme. Dindaştı, şuydu bu değildi. Aklıma hiçbir şey böyle belirli bir işte Müslüman mıydı değil mi o değil. Tanıdık bir manzara geldi.
Güven duydunuz oraya. Güven duydunuz.
Güven duydum. Belki. Sevdim Elif'i. Şuydu orada. Yanaştım, selamünaleyküm dedim. Aleyküm selam deyince anladım. Tamam dedim. Sınanmış oldu. Yani tesadüfen değil o yaptığı iş. Ben başka bir şeyde kültürde görmedim. Bu çeşit sime örneğine rastlamadım. Bu yine Kuala Lumpur'da ders verdiğim üniversitede, her gittiğim yerde aynı zamanda derslere de girerdim. En başta da Farsça'ya girerdim. Benim başta gelen sevgilim. Orada fıkıh derslerine de giriyordum. Dinleyici olarak ders vermenin dışında yaptığım işlerden biri buydu. Ve bu dediğim olayın tıbbı nebevi onun bir parçası olduğu söylendi. Hoca anlattı bunları. Yani Hazreti Peygamber'in davranışlarından birisiymiş. Demin ver anlattığım olay. Niye? Çünkü çöktüğün vakit mesanen katlanıyor. Ve en zararlı olaylardan biri mesanede sidiğin arta kalmasıdır. Bu da idrarın Türkçesidir. Hiçbir ayıbı yoktur. Neden idrar denilir de sidiklenmez onu da bilmiyorum. Çok tuhaf, bakın bu da bizim milli psikolojimizdir. Bir şeyin Türkçesi hep kaba ve ayıp kabul ediliyor. Dışarıdan alınanlar mubah sayılıyor. Özellikle de tabii Avrupa'dan alınanlar. Fransızca'dan, İngilizce'den oldu mu ne yaparsan yap kanatlanmış uçarsın.
Biraz bilinçli de bir tercih değil mi bunların ayıp sayılması?
Başta öyle. Kompleksin dışında. Başta öyle, evet. Şimdi demek ki bu adet peygamberin bir uygulamasından ve o uygulamasının da nedenini anlattı. Orada neşet ediyor ve bu bilinmiyor tabii. Zamanla adetlerin çıktıkları neden, neşet ettikleri neden unutulur ve adet donar, katılaşır. Bilinmeden uygulanmaya devam eder. Ukalalar ondan sonra derler ki ya ne lüzumu var, bu adetler atılmalıdır. Bunların bir nedeni yok, var. Bütün adetlerin gerisinde bir neden vardır. Ha bu yüzden ille de hepsi tutulur mu? Hayır. Zamanla çok lüzumsuzlaşanlar terk edilirlerdi eskiden. Şimdi artık bunların terk edilmesi bir adet haline gelmiştir. İnancın nasılının ve nedeninin açıklanması, bilinmesiyle karşımıza dediğim gibi bilgi çıkıyor. Bilgi kendisini varlık karşısında gösterir. Yani benim karşıma bir var olan çıkmadıkça, bu bir iç var olan da olabilir. İlle dıştaki değil. Buna mani. Nedir burada, ne var? İşte böbrek vardır, dalak vardır, o vardır. O da bir var olandır. Değil mi? O da bir var olandır. Bilgi, duyu ve duygu sıralamasında akla başvurduğunda aklın kararıyla inanç bilgi olmaya başlar. Bir var olanın karşısında olmam lazım. Var olanın bulunmadığı bilgi durumu olabilir mi? Olabilir. Yani istisnai bilgiler vardır. Var olan karşısında ortaya çıkmıyor.
Gaybi bilgi.
Var olan dışı. Diyelim var olan dışı, bu da benim yine uydurmalarımdan biri ama güzel bir uydurma sanıyorum.
Nesnesiz bilgi gibi bir şey mi oluyor bu?
Mesnetsiz demeyelim.
Yok nesnesiz.
Ha nesnesiz, doğru. Var olan dışı. Üç bilgi çeşidi vardır. İlahiyat, ahlak, matematik. Onları şimdi bir tarafa bırakıyorum. Onlara geçmiyorum. Biz gene var olanla karşılaşalım. Nesnenin üzerinde çok fazla durmuyorum. Geleceğim ona. Niye gelmediğimi söyleyeceğim sonra. Bilmiyorum. Belki bu konuşmaya sığmaz. Başka bir konuşma şeyine girebilirim. Bu bilgi buradan buraya geldiğimizde düşünme eşliğinde ortaya çıkar ve yürür. Duymak şarttır. Duymadan, yani hissetmek, artık bunu tekrarlamaktan bıktım. Hissetmenin Türkçesi duymaktır. Bu sesleri almak değil, sesleri almak işitmektir. İşin bakın acıklı tarafına bakın. Bütün bunları anlatırken sürekli olarak Türkçeyi de anlatmak zorunda kalıyorum. Bu böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Duymak vazgeçilmez bir şarttır. Duyu olmadan, duyu verisi olmadan zaten yaşayamayız. Yok böyle bir şey. Evet. Dünyaya geldiğimiz, hatta belki dünyaya gelmeden önce daha rahimde otururken duyuyoruz mutlaka. O yüzden onu şimdi katmıyorum buraya. İnanç, düşünme olayıyla birlikte kendini bilgiye tebdil eder. Oraya döner.
Peki inancın temelinde duygu mu var?
İnancın temelinde duyu, duygu ve o duygunun pekiştirilmesi olayı vardır. Eğitim dediğimiz pekiştiriliyor. Fi tarihinde dağa çıkıyoruz. Can dostum Adnan Kulaksızoğlu'yla Toroslara çıkıyoruz ve Toroslara çıkmadan önce bir başka arkadaşımız bize yol haritası çiziyor. Daha önce gitmiş oraya. Diyor ki şuradan şöyle çıkacaksınız. Burada işte kayalar var, tırmanacaksınız falanca yerden sonra tırmanmaya lüzum yok. Zorlu bir yürüyüş vardır yukarı falan. Şöyle bir manzarayla karşılaştığınızda o manzara sizi bir boğaza getirecek. O boğazı geçince dağın arka yüzü gözükecek. Oradan inmeye başlarsınız. O boğaza gelmeden önce bir şey vardı. Su kaynağı vardı. Orada gecelersiniz. 3300, 3400 bilmiyorum kaç metre ise rakım. Bayağı yüksek bir yer. Şimdi bu bizde bir inanç. Biz bunu daha görmedik. Yaşamadık. Yaşamadığın, denemediğin, yaşananlara tecrübe diyoruz. Gene bunu da bir rezalet haline deneyim. Deney, senin bil farz kurduğun tecrübedir. Senin kurduğun bir tecrübedir. Tecrübe oysa doğaldır. Sen onu kendin kurmuyorsun. İnşa etmiyorsun. Bu kadar farklı durumlara bir im eki getirerek şey yapmak çok zararlıdır. Anlam karışmasına yol açar. Hiç lüzum yok. Hiç lüzum yok.
Ya, deneyim adı üstünde sınanmış bir şey değil mi? O sınanmışlığı vermiyor mu bana? Hani denemişim onu yani.
Denemişsin tabii. Halbuki tecrübede genellikle ilk yaşadıkların söz konusudur. Daha denenmemişti. Bizim oraya çıkışımız denenmemiş bir olaydır. Biz bunu kendi bünyemizde, bedenimizde, nefsimizde yaşamamışız. o yol haritası bizi yanlış yerlere sürükledi. Bize yanlış bilgi verdi değil. O da olabilir. Tabii o da olabilir ama daha ziyade biz yanlış anladık herhalde. O kaynağı başka yerlerde aradık. Çünkü yaşama olayı çok değişik etkenlere dayanır. Sana verilen paf da, eline verilen o yol haritası, yaşamaya doğrudan doğruya uymaz. Bir kere yükseğe çıktığında sarhoş oluyorsun. Düpedüz sarhoş oluyorsun. Arkadaşım da öyle oldu. Kahkaha atıyor, işte yürüyemiyor. Bir oksijen azlığının sonucunda. Beni de felaket bir korku sardı. Bu adamı ben nasıl götüreceğim? Orada bırakıp yardım almaya gitmek demek onu ölüme bırakmaktır. Kar, buz ne var ne diyorsa her şeyi var ortada. O ruh şartları altında ben o kaynağı arıyorum. Ve bulamıyorum. Susuz da yaşanmıyor. Kaldık mı karların ortasında işte karı eritmek suretiyle falan susuzluğumuzu gidermeye çalıştık. Ben gidermeye çalışıyorum, ona da veriyorum, kendim de alıyorum vesaire. Can kurtaran boğaz gözükmüyor. O dağ kapanmış gibi zirve. Zirveye de tırmanma imkan yok. Nasıl geçeceğiz öbür tarafa? Geldiğimiz yoldan inemeyiz bir daha. Orada uyuduk. Uyku tulumuna girdik ve gece üstümüze kar yağdı filan. Ertesi sabah güneş galiba doğmuyor. Yani bulut var zaten. Kar yağıyor sürekli. Çok erken bir saatte 5:30-6 sularında yola koyulduk tekrar. İşte ben bunu sürüklüyorum. Kendimi de. Büyük ve çok azaplı uğraşılar sonunda hiç beklenmedik bir anda o boğazı buldum. İşte zaten böyle çok uç noktalarda Tanrı'ya sığınıyor ve onun mucizesi olduğuna inandığı durumlar ortaya çıkıyor.
Kul sıkışmadan hazır yetişmiyor hocam.
İşte o bir ayet var. Sizi denize açıklara götürdük, fırtınalara yakalandınız, yalvardınız. Ben bunu çok yaşadım. Sonra tekrar sahile çıkardık ve hemen bizi unuttunuz. İnsan çok nankördür. Herkes kendi üstüne almalı. Ben kendi üstüme alıyorum. Bütün bu özellikler bende var. Hakikaten sahile çıkar çıkmaz unutuveriyorum. Kurtuluşa erdikten sonra bitti. Şükür falan uçup gidiyor. Vakit bulamıyorsun artık şükretmeye. Neyse. Bunlar bahsi diğer. O yolu bil fiil büyük meşakkatle aşmak suretiyle inançtan bilgiye geçtik. Sadece nedeni çözmek değil, nasıl da anlaman lazım. İnançtaki olayın, inançta yer alan olayın nasılını da çözmek mecburiyetindesin. bu ikisinin birlikte hallolması, bu bunların hallolmaması sorundur. Sorundur. Hallolmasıyla elde ettiğin çözüm bilgidir. Bilgi noktasına varıyorsun. Bunu çeşitli örneklerle anlatıyor bize üstad söyleşilerinde. Bir tanesinden bahsettim. O suya düşen adamı imdat diye bağırışı, işte ne yaparsın diye söylemiştim, anlatmıştım bunu Sokrates. Ne yaparsın diye soruyor. Gidip kendim atlarım suya ve adamı çekerim, dışarı çıkarım. Şimdi burada çeşitli fasılalar var. Bilginin içerisine giren, bilginin içinde yer alan çeşitli aşamalar var. Adamın kalkıp yardıma koşması, kendini suya atması ahlak çerçevesinde feda midir? Fedakarlıktır. Tamam. Feda ediyor kendini. Bu feda edişin şeysi, söyle adını, fitili cesaret mi, cüret mi? Fedakarlık duygu yüklüdür. O duyguya aklı uyguladığında, aklı getirdiğinde o duyguya cesaret olur. Cesarette sınırlarımı tayin ediyorum. Ben nereye kadar ne yapabilirim? Aklın bana sınırlarımı tayin ettirmesi, bunları tanımam, sınırlarımı tanımam, öz bilim. Bundan da bahsettik daha önce. Bir hesap işidir bu. Hesaplıyorsun orada. Aklın en teknik iş görüşü hesap etmedir.
Muhakeme bu değil midir zaten?
Akıl yürütmedir. Hı. Muhakemedir. Evet. Ve bu adım adım gider. Burada zıplama yoktur. Felsefe de buradan ortaya çıkacaktır. Adım adım yürüyorsun. O adımları atmadığın takdirde duygularının akışına kapılır, helak olursun. O da cüret. Fedakarlık dedik bir duygudur. O duyguyu düşünmeye, dolayısıyla akla geri götürmediğin takdirde aklın önderliğine kendini tabi kılmadığın takdirde helak olursun. Bunu da Eflatun şu müthiş örneğiyle anlattı. Daha önce anlattım bilmiyorum. Araba var.
tekerlekleri şurada da arabacı oturuyor. Burada da atlar var. Atların dizginlerini tutuyor.
Anlatmış mıydın? Var mıydı bu?
Bahsetmiştiniz daha önce de hocam. Ama çok önceden bahsetmiştiniz.
Atlar duygudur. Arabacı akıldır. Dizginler aklın duygulara uzanan bağlantılardır. İrtibattır. Akıl duygulara bağlantısı kesildi ve duygular kendi başlarına hareket etmeye başlarlar. Ve buradan kargaşa doğar. Bugünlerde her nedense gene bu çok moda olan kaostur. Kargaşa doğar. Türkçesi kargaşadır. Atların her biri bir tarafa sapar ve bu araba devrilir. Hayat böyledir. Hayat böyledir.
Hocam bu düşünme biçimleri üzerine konuşmaya devam edelim.
Edelim.
Daha büyük bir kargaşa çıkmadan.
Allah saklasın kargaşalar aman aman.
Süremiz bittiği için kesmek zorunda kaldım değerli hocam.
Bir sonraki konuşmamıza kalsın. İyi geceler dileyerek huzurlardan ayrılalım. Podcast dinle.